Bölümden herkese merhaba. Ben Ahmet Alkan Sabancı. Bu bölümde sizlerle günümüzü ve önümüzdeki gelecekleri nasıl düşünmemiz gerektiği üzerine konuşacağız. Gelecek üzerine düşünmek ve yazmak, tarih boyunca insanların daima ilgisini çeken bir alandı. İster bilim kurgu gibi daha edebi yollarla, ister kainler gibi daha mistik yollarla olsun, insanlar daima geleceği öngörmeye ve ona kendisini hazırlamaya çalıştı. Bugün de birçok farklı yolu kullanarak buna devam ediyoruz. Hatta bu işi o kadar ciddiye almış durumdayız ki, gelecekler üzerine düşünmek ve strateji geliştirmek konusunda uzmanlaşan kişiler ve kurumlar var. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren geleceğe dair belirli tahminlerimiz ve beklentilerimiz vardı. Uçan arabalar, evimizdeki hizmetçi robotlar ve hatta jetpackler gibi teknolojilerle 2000'li yıllara gireceğimizi düşünüyor, geleceğe dair beklentilerimizi bunun üzerine kuruyorduk. 20. yüzyılda geleceğe dair çok daha umutlu ve pozitif bir bakış açımız vardı. Fakat tüm bunlar 90'lı yıllarda değişmeye başladı. Anladık ki o beklediğimiz teknolojilerin çoğu hayata geçmeyecekti. Her ne kadar birçok büyük gelişmeye tanık olmuş olsak da, beklediğimiz geleceğin aslında bir hayal olarak kalacağını fark etmemiz bizi kötü etkiledi. Geleceğin bizden çalındığı fikrine kapılmaya başladık. Her ne kadar bilgisayarların gelişmesi, internetin ortaya çıkması ve yakında bunları her an yanımızda taşıyabileceğimizi görmemiz kimi optimist takımların doğmasını sağlasa da, diğer yandan kapitalizmin giderek tüm dünyada hakim hale gelmesi ve bu teknolojilerin temel kontrolünün devletler ve şirketlerin elinde olabileceği ihtimali de cyberpunk gibi daha karanlık gelecek potansiyellerini düşünmemize neden oldu. İşin kötü yanı ise 2000'li yıllarla birlikte cyberpunk giderek bir sanat ve edebiyat akımı olmaktan çıkıp hayatımızın bir parçası haline geldi. 2000'lerin başında bir yandan teknoloji ve internet hayatımızın her alanına yavaşça girerken, beraberinde yaşadığımız birçok ekstrem olay da bizlerin daha paranoyak bir dünya ve gelecek görüşünü benimsemesine neden oldu. 2000'li yıllara dair gayet net ve optimist bir gelecek beklentisiyle gelirken kendimizi tuhaf ve beklemediğimiz şeylerle dolu bir dünyanın ortasında bulduk. Belki etrafımıza şöyle bir bakarsak bahsettiğim tuhaflığı daha iyi anlatabilirim. Hemen hepimizin kullandığı akıllı telefonlar bundan 10 yıl önceki bilgisayarların yapamayacağı şeyleri istediğimiz her an yapmamıza fırsat veriyor. İnternet de şu an dünyanın her yanına ulaşabiliyor, her bilgiye erişebiliyor ve istediğimiz her tezle iletişim kurabiliyoruz. Fakat aynı zamanda şirketler kullandığımız bu cihazlar ve uygulamalarıyla bizim yaptığımız her şeyi analiz edip verilerimizi reklamcılara satmaya çalışıyor. Her an yanımızda taşıdığımız teknolojiler devletlerin kendi vatandaşlarını her an gözleyebilme arzusuyla saldırı altında. İnternet ile herkese ulaşabilme şansımızı gayet iyi şeyler için kullanabildiğimiz gibi, dünyanın bir ucundan diğerine ulaşıp oradaki birisini eline silah alıp onlarca kişiyi öldürecek bir terör saldırısını yapacak seviyeye getirmek de mümkün. Ya da ülkeler diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale etmek ve oralarda gizli propagandalar yapmak için interneti ve sosyal medyanın nimetlerini kullanabiliyor. Geliştirilen birçok yeni teknoloji insanların hayatlarını nasıl kolaylaştıracağı düşünülmeden önce devletlerin ve şirketlerin işine nasıl yarar diye düşünülerek tasarlanıyor. Robotlar ve insansız araçlar, biz teknoloji sitelerinde eğlenceli videolarını görmeden önce askeri kurumların elinden geçiyor. Askerler şu an dünyanın bir ucunda bilgisayar başına geçip, yalnızca telefon sinyallerinden takip ettikleri birisine uzaktan saldırılar düzenleyebiliyor. Silikon Vadisi'nin en büyük şirketlerinden birisi olan ve oldukça anlamlı bir isme sahip olan Palantir, devletler için internetteki verileri analiz ederek ve gözetim sistemleri tasarlayarak para kazanıyor. Benzer şekilde gözetim ve hackleme teknolojileri tasarlayıp bunları devletlere, polislere ve askerlere satan onlarca farklı şirket mevcut. Diğer tarafta ise bu şirketlere meydan okuyup onları hackleyen politik motivasyonlu anonim hackerlar var. Bir başka örnek olarak da iklim krizini ele alalım mesela. İlerleyen bölümlerde daha kapsamlı olarak değineceğiz fakat şu anda gezegenin geleceği ve medeniyetimizin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda ciddi kararlar alıp bir an önce harekete geçmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Fakat bu konuda atılan adımlar dünya çapında oldukça sınırlı ve yetersiz kalıyor. Bunun elbette yaşam tarzımızı değiştirmekte zorlanmamız gibi farklı sebepleri de var. Fakat bir numaralı sebebi ana sorumlular olan dünyanın en büyük şirketlerini ve onlara gayet güzel ilişkilere sahip olan politikacıları bu değişime ikna edemiyor olmamız. Tıpkı bir cyberpunk romanının içindeyiz gibi değil mi? Bunlar gibi birçok örneği hayatımızın hemen her alanından seçip konuşmak mümkün. Ve önümüzdeki bölümlerde de bunu sıkça yapacağız. Ancak tüm bu değişim bizlerde bir kaybolmuşluk hissinin doğmasına ve aslında önümüzde hayalini kurabileceğimiz bir geleceğin olmadığı düşüncesine kapılmamıza neden oldu. Bunun sonucunda ise birkaç farklı tepki ortaya çıktı. Bunlardan ilki korku ile birlikte gelen korumacı ve saldırgan tepkiler. Önümüzdeki geleceğe ya da potansiyel geleceklere dair bilinmezlik ve kaybolmuşluk hissi, insanların korumacı ve saldırgan bir yaklaşım göstermesine neden oluyor. Eskiyi ve geçmişte olanları bildikleri ya da bildiklerini zannettikleri için oraya geri dönme ya da onu tekrar geri getirme isteğiyle hareket ediyorlar. Aslında hiçbir zaman var olmamış olan eski güzel günlere geri dönmek isteğiyle hareket ediyorlar ve bunun için çabalıyorlar. Olmayan bir şeye geri dönmeye çabalamanın imkansızlığı da onları daha saldırgan ve agresif hale getiriyor. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde tanık olduğumuz aşırı sağ veya radikal dinci hareketlere baktığımızda ya da Gamergate ya da Incel gibi sorunlu toplumsal ilişkilerin geri dönmesini amaçlayan gruplara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Aslında hiçbir zaman var olmamış olan eski güzel günlere dair yazılmış bir masala inanarak onu tekrar canlandırmaya ve önlerinde duran belirsiz gelecekten kendilerini korumaya çabalıyorlar. Bu esnada da etraflarına verdikleri zararı hiçbir şekilde umursamıyorlar. İkinci büyük tepki ise teknolojiye ve bu teknolojileri geliştiren şirketlerin sunduğu gelecek resimlerine dair sorgusuz bir optimizm beslemek ve önümüzdeki her türlü sorunun daha fazla bilim ve teknolojiyle çözülebileceğini düşünmek. Bu tepkilerin temelinde ise önümüzdeki geleceklerin belirsizliğine karşı bir şeylere güvenme ihtiyacı yatıyor. Biraz da ipin ucunu kaçıran bir rasyonalizmle birlikte bu durum ve bilim ve teknoloji üretenler ne eylerse güzel eyler mantığına kaymalarını ve yapılan hemen her şeyi sorgulamadan savunmalarına ya da övmelerine neden oluyor. Sürekli teknoloji haber sitelerinden videolar paylaşan ya da herkes kodlama öğrensin diyen kitle bunların en sık karşılaştığımız örneği. Bu insanlar genellikle şirketlerin basın bildirilerinde tasarlanan geleceklerin sorunsuz olacağını düşünüp, onların birer pazarlama masalı olduğunu ve günümüzde teknolojiyle birlikte gelen sorunların büyük bir kısmının aslında kendileri gibi sorgusuz sualsiz savunanlar ve bu teknolojileri üretirken kendi yaşadıkları mahallenin dışındaki dünyayı görmezden gelenler yüzünden yaşandığını kabul etmeyenler. Bu iki yaklaşım da fazlasıyla sorunlu ve bu yaklaşımlarla daha iyi bir gelecek inşa etmek mümkün değil. Her iki yaklaşım da hiçbir şekilde eleştiri kabul etmeyen ve kendisinin en doğrusunu bildiğini düşünen bir tavra sahip. Bu şekilde gelecek üzerine düşünmek ya da harekete geçmek sadece işlerin daha kötüye gitmesine neden olur. Her iki yaklaşım dünyayı ve insanları aynılaştırma ve buna uymayanı dışarıda bırakıp umursamama potansiyeli taşıyor. Hatta bazıları bunu doğrudan söylüyordu. Tüm dünyanın aynı şekilde yaşamasını ve her insanın aynı şeyleri istemesini bekleyen bir gelecek anlayışı belki de en sorunlu yaklaşımlardan birisi. Böyle yaklaşımlar her ne kadar birilerinin ütopyası olsa da birçoğunun da distopyası anlamına gelir. Tuhaf gelecek işte tam olarak bu sorunlu yaklaşımların dışına çıkarak da gelecekler üzerine düşünmenin mümkün olduğu fikrini temeline alan bir proje. Tuhaf geleceğin amacı gelecekleri olabildiğince geniş bir pencereden bakmak, eleştiriden kaçınmadan gelecekler üzerine düşünmek. Çünkü şirketlerin PR yazıları ve teknoloji haber sitelerinin hype makinaları içerisinde bunlara eleştirel bir şekilde bakmaya, sorunlarını açıkça dile getirip daha iyisinin nasıl olabileceğini konuşmaya ihtiyacımız var. Sadece bir kişinin ya da bir grubun ütopyası olacak gelecekler değil, herkesin ütopyası olabilme potansiyeline sahip gelecekler nasıl hayal edilir ve kurulabilir sorusu üzerine düşünmemiz lazım. Çünkü geleceği yalnızca belirli kesimlerin hayalleri ve talepleri üzerine kurmak, tüm dünyanın onların isteklerine göre yaşaması anlamına gelir. Oysa dünyanın her yanında yüzlerce farklı gelecek hayali kuranlar var. Onların hepsine kulaklarımızı tıkamak yerine onları da dinleyip ilham almamız gerekiyor. Geleceğe dikiz aynasından bakmak yerine aslında bilim kurgu koşullarında yaşadığımızı görmek ve bundan sonrasını nasıl inşa edebiliriz sorusuna kafa yormak lazım. Çünkü 2000'ler çoktan geldi ve geçti. Şimdi amacımız 2100'leri, bir sonrasının bundan ötesini tasarlamaya ve inşa etmeye başlamak olmalı. Kaybolmuşluk hissini geride bırakıp içinde bulunduğumuz bu yeni koşulların haritasını çıkartmaya ve ileriye bakmaya ihtiyacımız var. Tuhaf gelecekte yani hem podcastimizde hem de sitemizde amacım tam olarak bunları üretebilmek. Gelecek üzerine daha açık, daha eleştirel ve tüm bu karamsar koşullar altında daha iyisini hayal etmemizi sağlayacak yollar bulmak. Geleceği sıkıcı ve tek tip olmaktan çıkartıp her türlü tuhaflığı ve garipliğiyle birlikte benimsemek ve bunun korkulacak bir şey değil, sevinilecek bir şey olarak görmemizi sağlamak. Bunun için her bölümde farklı bir sorunu, konuyu ya da yaklaşımı ele alacak Bunları olabildiğince kapsamlı bir şekilde masaya yatırıp önümüzdeki gelecek ihtimallerini daha iyi görebilmemizi sağlayacağım. Çünkü bu belirsizlik her ne kadar korkutucu olsa da aynı zamanda daha iyisini inşa edebilmek için de bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirebilmek için de zihnimizi beslememiz ve her türlü tuhaflığa açık tutmamız gerekiyor. Çünkü dünya tuhaf bir yer ve açıkçası onu güzel yapan şey de bu aslında. İlk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her bölümün sonunda sizlerle beğendiğim bir çalışmayı paylaşacağım. Bu bir roman, araştırma, yazı, müzik ya da video olabilir. Genellikle bu çalışmalar dünyayı ve geleceği tuhaf gelecek ile benzer perspektiflerden bakan ve görüş açımızı genişletmemize yardım edecek işler olacak. Bu bölümün tavsiyesi Superflux ekibinin hazırladığı Trigger Warning isimli video. Yaklaşık 7,5 dakikalık bu video, mimlerden oluşan bir şehirde gezinirken yaşadığımız kültür çatışmasını ve içinde bulunduğumuz politik koşulları inceliyor ve şu iki soruyu soruyor. Bu kutuplaşmış gerçeklikler erirken ufukta bizi ne bekliyor? Tüm bunların ardından barış nasıl bir şeye benziyor? Videonun linkine bölümün açıklamalarından ulaşabilirsiniz.
Bu program Friedrich Ebert Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır.
Medyapod Ağı'nın bir parçası olan Tuhaf Gelecek Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Tuhaf Gelecek projesine dair daha fazla bilgi ve daha önce ürettiklerimi görmek, ayrıca bölümün tam metni için tuhafgelecek.com adresini ziyaret edebilir, aynı zamanda oradan sizi darlamayacak aralıklarla gönderdiğim bültene abone olabilirsiniz. Ayrıca Tuhaf Geleceği desteklemek için patreon.com/ahmetasabancı adresine uğrayabilirsiniz. Twitter'da ise @tuhafgelecek hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod.